Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Ben Hakkı Kurban. Başkenti ve siyasetin sıcak gündemiyle huzurlarınızdayız. Programımızı Murat Baran, Arzu Yaman ve Tülin Bilen hazırladı. Kumanda masasında sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Programımıza sizler de eşlik edebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 463 34 21. Bizlere sosyal medya üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz efendim. Elektronik posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız trt.tsr meclis gündemi başlığını taşıyor. Twitter adresimizden de bizlere mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. trt.tsr meclisgu 1 bizim Twitter adresimiz. Efendim, Ankara'da siyaset oldukça hareketli. Diplomasi trafiği adeta baş döndürüyor ve mecliste yoğun çalışma takvimine başladı. Bu hareketlilik içerisinde konuğumuz Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
İyi yayınlar diliyorum Hakkı Bey.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özellikle Libya konusunda oldukça yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığını söyleyebiliriz. Evet. Bir yandan Mehmetçik bu ülkedeki görevine başladı. Diğer yandan Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle ateşkes ilan edildi ama halen çelişkili bölgeden gelen haberler var. Bu noktada bu açıklamaları konuşacağız. Siz Meclis Dışişleri Komisyonusunuz. Bu gelişmeleri de çok yakından takip ediyorsunuz. Yaşanan son gelişmelere baktığınızda süreç Libya'ya nasıl yansıdı? Bu noktada özellikle Türkiye'nin beklentisi nedir efendim?
Tabii şimdi meseleyi biraz dış politika meselesi olarak görmek lazım. Türkiye bir kere son dönemde gerçekten dünyanın değişik noktalarıyla sürekli temas halinde bulunarak atak bir dış politika anlayışıyla hem kendi bölgesinde hem de uluslararası alanda etkili ve etkin bir ülke olmak için büyük bir mücadele veriyor. Evet. Oysa dünyada gerçekten çok değişik bir dönemden geçiyor. Yani bugün baktığımız zaman dünyada ticari savaşlar var. Bugün baktığımız zaman dünyanın farklı kutupları arasında büyük gerginlikler var. Çin ve Amerika arasındaki gerginliği biliyorsunuz. Yine aynı şekilde Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikler, aynı şekilde Rusya ile yaşanan gerginlikler, Amerikan Rusya ile yaşadığı gerginlikler ve bütün bunların içerisinde, bu çerçevenin içerisinde kendi bölgemizde yaşadığımız gerginlikler. Biz kendi bölgemizde de şu anda birçok ülkede bakıyorsunuz, son 10-15 yıllık bir geçmişten alarak baktığımızda ülkelerin büyük bir çoğunluğunun gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadığını, iç karışıklıklar, işte siyasi devrimler, değişiklikler yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Bütün bu atmosferin içerisinde Türkiye hem kendi bölgesindeki bu ülkelerle olan diyaloglarını güçlü tutmaya hem de uluslararası alandaki ülkelerle olan diyaloglarını güçlü tutmaya gayret ediyor. Tam işte böyle bir dönemde uzun zamandır Yunanistan'la sorunumuz yoktu. Evet. Türkiye Orta Doğu'daki o karışıklıklarla uğraşırken Suriye meselesini biliyorsunuz. Özellikle orada yaşanan karışıklıklarla uğraşırken, göç meselesiyle uğraşırken, Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlerken bir taraftan da Doğu Akdeniz'de Yunanistan sürekli özellikle son yıllarda yeni hamleler yapmaya başladı. Kıbrıs Rum kesimini yanına aldı. İsrail'i yanına aldı. Mısır'ı yanına aldı. Ve onları yine destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu grup ülkeler Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarına göz dikmeye başladılar. Yani bizim mavi vatan olarak bildiğimiz alana göz diktiler ve orada bizim hem egemenlik haklarımızı ihlal ettiler hem de hidrokarbon yataklarını aramaya başladılar. Şimdi bu tabii Türkiye'nin öyle kolay kolay kabul edebileceği bir şey değil. Bizim bir kere en önemli özelliğimiz kendi egemenlik haklarımıza, kendi çıkarlarımıza sahip çıkmak. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den beri uyguladığı politikalara bakarsanız bizim en önemli önceliğimiz bu milletin kalkınması, bu vatanın gelişmesi ve uluslararası anlamda itibarının yükseltilmesi ve yine aynı şekilde uluslararası anlamda bütün hak ve çıkarlarımızın korunması. Tabii bu olay yaşanırken, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yaşanırken özellikle Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan uluslararası şirketlerle anlaşmalar yapmaya başladılar. Ve bu anlaşmalar tabii Türkiye'nin haklarını ciddi anlamda ihlal ediyordu. Türkiye de buna karşın kendi gemilerini kurdu. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anlaştı ve oraya gemilerini gönderdi. Ve Doğu Akdeniz'de biz de doğal gaz aramaya başladık.
Evet.
Şimdi tabii bu karşılıklı hamleler ülkeler arasındaki gerginliği de beraberinde getirdi. Şimdi ben özellikle muhalefet tarafından gelen eleştiriler var bizim bu hamlelerimize. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan bu hamlelere ciddi eleştiriler var. Eleştiri de şu, aslında içi boş eleştiri. Yani çok yapılan eleştirilerin çoğunun içi boş. Çünkü diyorlar ki bizim Doğu Akdeniz'de ne işimiz var, bizim Libya'da ne işimiz var.
Evet.
Şimdi biz onlara diyoruz ki biz Doğu Akdeniz'de olmayalım mı? Bu milletin çıkarlarını korumayalım mı? Oradaki egemenlik haklarımızı Yunanistan'a, Kıbrıs Rum kesimine devir mi edelim? Yani siz ne demek istiyorsunuz? Ya bu sorunun cevabını vermeleri gerekiyor. Bizim bir kere öncelikle o bölgede olmamız gerekiyor. Kendi haklarımızı sonuna kadar korumamız gerekiyor. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantör devletiyiz biz. Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumamız gerekiyor idi. Ve nitekim bunu yaptık. Yani biz kendi haklarımızı, kendi çıkarlarımızı sonuna kadar şu anda savunuyoruz. Ve Doğu Akdeniz'de Türkiye şu anda yaptığı hamlelerle dünyaya diplomasi dersi öğretiyor. Cumhurbaşkanımız dünyaya diplomasi dersi öğretiyor. Ve özellikle siz de dış politikayı yakından takip eden birisiniz. Libya hamlesi, işte bütün bu süreç içerisinde Libya ile yapılan önce deniz sınırlı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yapılması, arkasından da güvenlik işbirliği anlaşmasının yapılması, bütün inanılmaz derecede bu devletleri rahatsız etti. Ama Türkiye öyle bir hamle yaptı ki şahmat derler ya satrançta, resmen karşı taraf mat oldu.
Evet.
Türkiye şah çekti ve karşı taraf mat oldu. Ya şimdi şu anda Türkiye'nin Libya'da yaptığı bu hamleler tamamen bizim kendi egemenlik çıkarlarımızı korumaya dönük. Ama bir başka yönü daha var bu olayın. 2011'den beri Libya ciddi anlamda iç karışıklık yaşıyor. Bir kere taraflar arasında ciddi çekişmeler var ve insanlar ölüyor orada. Bir sürü insan ölüyor, bir sürü insan göç etmek zorunda kalıyor. İnsanların yaşam standartları yok. Artık kendi hayatlarını zor devam ettiriyorlar. Hem fakirlik var, hem göç var, hem savaş var, hem iç karışıklık var. Şimdi böyle bir ortamda Libya devam ediyor. Libya'da yine aynı şekilde dün Cumhurbaşkanımız da söyledi grup toplantımızda.
Evet.
Köroğlu Türkleri, Mizrata'da yaşayan Köroğlu Türkleri, yani ta Osmanlı'dan kalan bir nüfusu 1 milyona yaklaşan Köroğlu Türklerinin olduğunu söyledi. Yine aynı şekilde şu anda bütün dünyanın meşru kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği mevcut Saraç hükümeti de Türkiye'yi oraya davet etti. Gelin birlikte çalışalım, birlikte Libya'nın huzuruna, barışına ve istikrarına katkıda bulunalım dedi. Ve Türkiye de bu davet üzerine oraya gitti. Peki bu arada ne oldu? Türkiye'nin bu hamlesi de inanılmaz derecede karşı tarafta tepki gördü. İşte Fransa eleştirdi bunu. Özellikle Fransa'dan çok ciddi tepki geldi. Diğer ülkelerden tepkiler geldi falan. Böyle bir ortamda bir yerden daha tepki geldi. O tepki de bizim içimizden, biliyor musunuz? Muhalefet de bunu eleştiriyor.
Evet.
Yani muhalefet de diyor ki bizim Libya'da ne işimiz var? Şimdi Hakkı Bey, konuyu biraz geniş alıyorum, çerçeveyi farkındaysanız. Özellikle meselenin anlaşılması açısından. Şimdi Türkiye kendi bölgesindeki çıkarlarını korumak, kendi bölgesine huzur ve istikrar getirmek, barış getirmek için mücadele ediyor. Bizim yine Libya ile olan tarihsel hukukumuzun korunması, orada da barış ve istikrarın gelmesi, oradaki bölgeye de barış ve istikrarın gelmesiyle alakalı çalışmalar yapıyor. Fakat muhalefet diyor ki bizim Libya'da ne işimiz var? Şimdi muhalefet şu sorunun cevabını vermesi gerekiyor o zaman. Tamam, bizim Libya'da ne işimiz var? Biz ne işimiz olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz Türkiye olarak. Bizim Libya'da işimiz var. anlatıyorum sebeplerini.
Evet.
Şimdi ama muhalefetin ne işimiz var sözünü anlamak mümkün değil. O zaman soralım. Rusya'nın Suriye'de ne işi vardı? Soralım. Amerika'nın Irak'ta ne işi var? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da ne işi var? Mısır'ın Libya'da ne işi var? Aynı şekilde İsrail'in bütün bölgede ne işi var? Bunların hepsini sorabiliriz değil mi?
Evet, ortada bir büyük satrancın olduğunu büyük net satrancın olarak olduğu bir görüyoruz. Şey var.
Peki efendim, bir şey daha söyleyeyim sonra sorun. Hakkı Bey, dünya farklı bir döneme doğru evriliyor. Biz günlük siyasetimizi dinamik olarak değiştirmek zorundayız. Yani dünya değişirken, dünya bir takım satranç hamlelerini yaparken, bölge ülkeleri bu kadar işte kendi çıkarlarını korumak, menfaatlerini korumak için hamleler yaparken, Türkiye kendi sınırlarına kapalı bir şekilde yaşayamaz. Ya bunu bir kere çok net bir şekilde bilmek lazım.
Evet. Şimdi Türkiye'yi kendi karasularına hapsetme girişimi var. Türkiye adımlarıyla bunu bir kere bir kenara itmeye çalışıyor. Diğer taraftan siz de belirttiniz, Libya'daki kaosun aşılması, orada huzurun sağlanması için Türkiye rol üstlendi. Bu noktada Mehmet çıktı, oradaki görevine başladı. Türkiye'nin hedeflediği noktalar belli. Peki Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bölgede neyi hedefliyorlar da Hafter güçlerini destekliyorlar? Türkiye'nin yaptığı bu girişimlere karşı net bir şekilde çizgi çekiyorlar.
Şimdi bir kere Birleşik Arap Emirlikleri uzun zamandır Türkiye düşmanlığı yapıyor. Türkiye'ye karşı her alanda, neredeyse uluslararası alanda, her alanda Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Türkiye ile uğraşıyor, Türkiye ile mücadele ediyor. Bunun yanında Fransa'da özellikle bölgesel çıkarlarıyla alakalı ister istemez tabii Türkiye bir takım adımlar atıyor. Türkiye'nin attığı her adım birilerinin çıkarlarını bozuyor. Yani Türkiye kendi egemenlik haklarını korumak için adımlar atıyor. Biz bir kere hiçbir zaman emperyal olmadık. Biz dünyada var olduğumuzdan beri emperyal olmadık. Biz hiçbir zaman bu zamana kadar dünyanın hiçbir döneminde soykırım yapmadık. Biz gittiğimiz yerlerdeki insanların kültürüne, yaşam tarzlarına hep saygı duyduk. Osmanlı döneminde bile.
Evet.
Yani o zamandan beri baktığınız zaman bir kere Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu döneme de bakalım. Hiçbir zaman emperyal hedeflerle yola çıkmadık. Bizim bir amacımız var. Az önce de söylediğim gibi isterseniz bir kez daha altını çizmiş olalım. Bir, kendi egemenlik haklarımızı, çıkarlarımızı korumak. İki, bölgede barış, huzur ve istikrarın hakim olması. Ve bölge refahının artması. Ve bundan da bütün ülkelerin pay alması. Biz bunu istiyoruz. Bir kere hiçbir ülkenin parçalanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin bölünmesini istemiyoruz. Her ülkenin kendi toprak bütünlüğü içerisinde kalmasını, kendi iç huzurunu ve istikrarını sağlamasını, iç barışını sağlamasını ve bu şekilde yoluna devam etmesini istiyoruz. Ama birileri öyle değil işte Hakkı Bey. O sözünü ettiğiniz ülkelerin tamamının bölgede çıkarları var, hesapları var. Ve bu hesaplara Türkiye müdahale ettiği için bugün Türkiye'ye karşı propaganda yapıyorlar ve Türkiye ile uğraşıyorlar. Ama Türkiye gerçekten şu anda çok akılcı, ayakları yere basan, son derece dinamik bir diplomasi trafiği yürütüyor ve yürüttüğü bu barış diplomasi sayesinde de tüm dünyanın takdirini kazanıyor. Yani bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yaptığımız bu çalışmalar, ülkemiz menfaatini yaptığımız bu çalışmalar, bu siyasi çalışmalar, uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar önümüzdeki dönemlerde de tarihte mutlaka altın harflerle yerini alacaktır.
Evet, tabii dinleyenlerimizi hatırlatalım. Çok yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı Merkel'den, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Amerikan Başkanı Trump'a kadar çeşitli isimlerle telefon diplomasisi yürüttü. Hemen ardından İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le önemli bir zirve gerçekleştirildi. Türk akımının açılış töreniyle birlikte. Daha sonra da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Rusya'da bir toplantı yapıldı. Ve Libya'ya yönelik bir ateşkes çağrısında bulunuldu. Yinelendi bu. Ve yeni bir süreç başlamış oldu aslında. Bu süreç önümüzdeki dönemde neye doğru evrilir? Sizce Libya'da bir sükunet sağlanması, bu ateşkesin devamlı hale gelmesi, hatta daha sonrasında bir barışın sağlanması mümkün olabilir mi bu aşamada?
Şimdi az önce eksik bıraktığım bir şeyi ben özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi bizim Libya'da ne işimiz var diyor ya muhalefet. Peki daha çok değil, 1974 harekatında, Kıbrıs harekatında Türkiye'ye silah ambargosu uygulandı.
Evet.
Türkiye'ye silah ambargosu uygulandığı zaman Libya'nın burada ne işi vardı? Libya ne yaptı biliyor musunuz? Bütün milli savunma sanayini Türkiye'ye açtı. Bu silahları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi kendi silahınız gibi kullanabilirsiniz dedi. Libya bize bunu yaptı.
Evet. Şimdi Amerika'nın ambargo uyguladığı dönemde
tabii,
onun da altını
Amerika bize gerekiyor. Tabii evet. Amerika bize, Amerika değil Batı bize silah ambargosu uyguluyordu. Bize silah ambargosunun uygulandığı dönemde Libya sahip çıktı. Şimdi biz de bugün Libya'ya aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bizim Libya'nın insanlarıyla bir derdimiz yok. Bizim bir tek derdimiz var ve Libya'nın barış ve huzurunun sağlanması. Şimdi sorunuza gelecek olursak. Tabii az önce de söyledik. Gerçekten çok ciddi bir diplomatik atak var. Sürekli bu diplomasi satrancı uluslararası arenada devam ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızla birlikte Putin'in yaptığı toplantıda, zirvede ateşkes kararının alınması ve sonrasında da uygulanma süreciyle alakalı konuyu değerlendirdiğimizde iki ülkenin Libya'da ne kadar etkili olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'nin yaptığı ve Türkiye'nin Rusya ile birlikte yaptığı bu çağrı sonrasında biliyorsunuz ateşkes 24 saat devam etti. Sonrasında Moskova'da bir görüşme daha yapıldı ve o görüşmede Saraç hükümeti bütün masadaki şartlar neticesinde anlaşmayı imzaladı. Fakat Hafter anlaşmayı imzalamadan masayı terk etti. Tabii çok birçok taleplerinden bahsediliyor. Bunlar ne kadar yerine gelir, ne kadar yerine gelmez bilemiyoruz. Ama sonuçta önümüzdeki dönemde bir şey biliyoruz ve görüyoruz ki Libya'daki süreç artık bu ateşkesten sonra Saraç hükümeti uluslararası anlamda bir adım öne geçmiştir. Bir kere orada BM'nin açıklamasını da unutmayalım.
Evet.
Birleşmiş Milletler de ne diyor? Herkes diplomasiye diplomasi yönünde çalışmalı ve ateşkese sahip çıkmalı diyor, değil mi? Birleşmiş Milletler'in de böyle bir açıklama yaptığı bir dönemde barış isteyen taraf Saraç hükümeti, masadan kalkan, savaş isteyen, iç karışık isteyen taraf Hafter hükümeti. Bunu Libya halkı da affetmez.
Evet.
Tabii. Yani Hafter, darbeci Hafter diyelim. Ona Libya, Tobruk'ta onda bir hükümeti var ya, sözde hükümeti. Şimdi bunu gerçekten şey de affetmez. Libya halkı da affetmez. O yüzden Saraç hükümetinin bu adımı, barış anlaşmasını imzalamış olması darbeci Hafter'i ciddi anlamda sıkıştırmış durumda. Önümüzdeki dönemde tekrar masaya ben dönebileceğini düşünüyorum. Masaya döndükten sonra da umarım bu hamleler ve bu çalışmalar sonrasında kalıcı bir ateşkes imzalanır. Ve sonrasında da barışa doğru evrilen, iç barışa doğru evrilen bir süreç başlar. Ve Libya halkı da huzura kavuşmuş olur. Bu tabii şunu söylemek lazım burada. Eğer Türkiye sürece müdahale etmemiş olsaydı, eğer Türkiye Saraç hükümetine destek çıkmış olmaz, çıkmamış olsaydı, eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de hem bizim çıkarlarımızı koruyan, hem Libya'nın çıkarlarını koruyan o deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını birlikte imzalamamış olsaydı, bugün hem Türkiye bu işten zarar görmüş olacaktı, hem de mevcut Saraç hükümeti zor durumda kalmış olacaktı. Eğer Türkiye Saraç hükümetine gerekli askeri desteği vermemiş olsaydı, güvenlik desteğini vermemiş olsaydı, uluslararası anlamdaki diplomatik desteği vermemiş olsaydı, belki de bugün darbeci Hafter çok daha farklı bir noktada Libya'da bulunuyor olacaktı. Ama Türkiye son dönemde gerçekten bölge ülkelerinin aleyhine olan oyunların büyük bir çoğunluğunu bozuyor, bozmaya devam ediyor. Bunu da her defasında Cumhurbaşkanımız ifade ediyor. Biz bölgede barış istiyoruz, istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz diyor. Ve bu anlamda az önce de söylediğim gibi bölgenin bölgede huzurun gelmesiyle ilgili Türkiye çalışmalarına devam ediyor.
Evet, tabii Libya'daki aktörlerin de özellikle Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri biraz daha sanıyoruz yakından incelemesi, o ülkelerin ne hale geldiğini görerek belki de adımlar atması önem taşıyor.
Zaten tabii görüyorlar, ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Bugün Libya'nın içinde bulunduğu durum, içine düştüğü durum gerçekten çok zor bir durum. Yani öyle basit bir durum değil. Ülke şu anda iç karışıklıkla tamamıyla bir savaşın pençesinde. Yani aynen, ateşkes olana kadar öyleydi yani.
Tabii Türkiye'nin rolünü çok tartışıyor, bazı ülkeler gündeme getiriyorlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti grup toplantısında siz de vardınız. Orada yaptığı konuşmada Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele emperyal heveslerimiz hiç yok. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir ifadesini kullandı. Bu aslında Türkiye'nin oralarda ne aradığına bir cevap olmakla birlikte başka ülkelerin niye orada olduğuna da herhalde bir atıftı.
Çok net bir atıfta bulunuyor. Çünkü Libya gerçekten petrol zengini bir ülke. Ve Türkiye'nin hiç bugün değil, dünyada var olduğundan beri bizim milletimiz hiçbir zaman emperyal olmadı. Bir kez daha bunu altını çizelim. Cumhurbaşkanımız da onu dün ifade etti grup toplantımızda. Türkiye'nin amacı Libya'nın barış ve istikrarını sağlamak. Tabii bu arada kendi aramızda yaptığımız anlaşmalara sadık kalarak kendi egemenlik çıkarlarımızı ve Libya'nın da kendi çıkarlarını korumasını sağlamak. Şimdi bakın, eğer Sarraç hükümeti bu büyük riski alıp Türkiye ile Doğu Akdeniz'de bu anlaşmayı imzalamamış olsaydı, bizim mavi vatan diye bildiğimiz denizlerde, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle yine söyleyeyim, balık tutma, olta atma imkanımız bile olmayacaktı. Bu kadar bizim egemenlik haklarımızın ihlal edildiği bir durumdan bahsediyoruz.
Evet, Sevr'le özdeşleştirilmişti buradaki yani süreç.
Yeni bir Sevr gibi diye benzetmişti Cumhurbaşkanımız. Evet. Ama tabii ki yapılan hamlelerle, Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle, devletimizin iradesiyle bu konu şu anda aşılmış gözüküyor.
Evet, Doğu Akdeniz ve Libya'yı konuşuyoruz ama aslında sıcak gelişmelerin yaşandığı tek nokta oralar değil. Suriye'de de çok sıcak bir süreç var ve Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in birlikte yaptıkları çağrıyla birlikte İdlib'de de bir ateşkes sürecinin işletildiğini görüyoruz. Suriye konusunda da hassas bir süreç var. Buradaki süreç nereye evrilir efendim? Özellikle ateşkesin kalıcı olma şansı var mı? Çünkü geçmişte de benzer süreçler izlendi ama ne yazık ki İdlib'den hala insanlar kaçmak zorunda kalıyor. Türkiye sınırına geliyorlar. Bu konuda neler söylersiniz?
Ya tabii İdlib meselesi gerçekten çok karışık. Çünkü özellikle rejimin İdlib'deki amaçlara ve hedeflerine baktığımız zaman gerçekten acımasızca şu anda İdlib'e ateşkes olana kadar saldırdılar. Ve orada büyük sıkıntılar yaşandı. 400 bin civarında insan göç etmek zorunda kaldı. Şu anda yollarda. Ama orada da yine Cumhurbaşkanımızla ve Putin'le yapılan görüşme sonrasında bir ateşkes sağlandı. Önümüzdeki dönemde bu ateşkesin sürmesi ve insanların mağdur olması önüne geçilmesi gerekiyor. Bu anlamdaki diplomatik çabalar da sürüyor. Tabi Suriye yine bölge satrancında çok önemli bir kilometre taşlarından bir tanesi. Ve buradaki gelişmeler bölgeyi direkt etkiliyor. Bölge ülkelerinin Suriye'deki varlıkları var. Oradaki mücadeleleri var. Bütün bunların hepsini düşündüğümüzde Suriye şu anda tam olarak dengeye yani gelmiş durumda değil. Yani bu anlamda bir şey var, mücadele var orada. Önümüzdeki dönemde tabii hem rejimin nasıl davranacağı, hem Rusya'nın nasıl bir politika izleyeceği, Amerika'nın meseleye bakışı, Türkiye'nin konumu, bütün bunların hepsi Suriye'nin geleceğini de belirleyecek. Türkiye'nin duruşu çok net Suriye konusunda. Türkiye diyor ki biz Suriye'nin bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye'nin barış içerisinde olması sanırız. Tıpkı Libya'da olduğu gibi biz kendi bölgemizde hiçbir ülkenin bölünmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz diye bakıyor Türkiye meseleye. Ama tabii bu göç meselesi çok büyük bir sorun.
Evet.
Göç meselesine mutlaka değinmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu meseleyi Türkiye artık tek başına göğüslemek istemediğini dünyaya ifade etti. Bu zamana kadar gerçekten Türkiye Suriye'deki vatandaşlara sahip çıktı. Suriye halkına sahip çıktı. Dünyada hiç olmadığı kadar bir vicdan örneği sergiledi. Dünyada hiç olmadığı kadar bir merhamet örneği sergiledi. Ve tüm dünyada herkes, vicdanı olan herkes Türkiye'nin bu hakkını teslim ediyor. Art niyetleri bir kenara koyuyoruz. Türkiye'nin yaptığı bu çalışmaları, bu çabaları görmezden gelip eleştirenleri bir kenara koyuyoruz. Onlar art niyetli. Ama çok açık ve net ki hem de insanlara, Suriye'den gelen insanlara insanca muamele ederek, onların yaşam standartlarını yükselterek, onların geleceklerine yönelik alınan kararlarla, atılan adımlarla son derece başarılı bir göç politikası izledi. Önümüzdeki dönemde de bunu izlemeye devam edecek ama artık Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde bu göç dalgasına etkilenecek bütün ülkelerin elini taşın altına koyması ve hep birlikte bu meseleyi çözelim diye bir çağrısı var biliyorsunuz.
Evet. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olarak ifade ettiniz. Benzer bir sıkıntı yaşayan ülkede Irak ve orası da Türkiye'nin komşusu. Hele hele son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilimle birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünden de endişe doruk noktaya ulaşmış durumda. Irak'ın parçalanabileceği yönünde senaryolar yoğun olarak dile getiriliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Irak'ta böyle bir risk görünüyor musunuz siz de?
Tabii,
Türkiye ne yapacak tabii bu noktada?
Tabii şöyle, Irak'ta yine aynı Suriye gibi daha öncesinde biliyorsunuz 91 yılından beri Irak'ta da bir savaş oldu. ve onun özellikle son dönemde İran-Amerika gerginliğine dönüşmesi ve Bağdat Havalimanı'nda İran'ın devrim muhafızları komutanı, Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin orada öldürülmüş olması ve sonrasında yine İran'ın şeye saldırmış olması, Amerika'nın Irak'taki üstlerine, yani, evet. Selahaddin vilayetindeki Beled askeri üssüne saldırmış olması gerginliği doruk noktasına çıkardı. Her iki ülkenin de bundan sonra nasıl bir tavır izleyeceğiyle alakalı tüm dünya kamuoyu merak içerisindeydi. Sonra işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir açıklama yaptı. Biraz daha o meseleyi yumuşattı. İran'da şu anda açıklamalarıyla çok sert gitmiyor. Tabii önümüzdeki dönemde bu nasıl bir duruma evrilir? Çünkü gerçekten gerginlik had safhaya ulaştı. O kadar had safhaya ulaştı ki İran bir kere Amerika'nın bölgedeki bu davranışının, Amerika'nın işte bu Kasım Süleymani'ye yapılan suikastın Amerika'nın bölgeden çıkarılması için bir başlangıç noktası olduğunu söyledi. Arkasından çok sert yanıt vereceğini söyledi. Amerika eğer sert yanıt verirseniz biz daha sert yanıt vereceğiz. Sizin ülkenizdeki 52 noktayı belirledik hedef olarak sizi vuracağız diye açıklama yaptı. Yani bütün bu gerginliğin arkasından şu anda biraz daha böyle daha stabil bir durum var gibi gözüküyor. Ama tabii gerginlik hala devam ediyor. Evet. Uluslararası anlamda da. Irak hükümeti de tabii bu işe müdahil oldu. Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkarılması kararı aldı. Yine aynı şekilde Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi bizim onayımız olmadan operasyon yapmayın diye bir takım uyarılarda bulundu. İşte yani süreç bu minvalde ilerliyor. Tabii bu durum Irak'a nasıl yansır? Onu önümüzdeki dönemdeki diplomasi satrancı belirleyecek. Ama Türkiye'nin tutumu yine Irak konusunda da nettir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan, kendi bölgemizdeki bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü savunan bir konumdadır.
Evet, tabii bu noktada herhalde Ukrayna Hava Yolları'na ait o uçağın düşmüş olması, o üzücü olay biraz daha o gerginliği, ne yazık ki böyle üzücü bir olay da olsa, yumuşatan unsur oldu herhalde. Diliyoruz önümüzdeki süreçte biraz daha o gerginliğin tırmanmak yerine gevşetildiği bir süreci doğru gideriz.
Ya bu bölgenin yararına tabii. Bölge ülkelerinin kendi iç barışını sağlamalarıyla alakalı duruma baktığımız zaman dışarıdan yapılan müdahaleler bölge ülkelerini şey yapıyor, zora sokuyor.
Evet, sevgili dinleyenlerimizi hatırlatalım. Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey ile birlikteyiz. Diplomasideki sıcak gelişmeleri konuşuyoruz. Tabii Libya'yı, Doğu Akdeniz'i, Suriye, Irak'ı ve İran'ı konuşurken Türkiye-Rusya ilişkilerine de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü buralardaki süreçleri konuştuğumuzda aslında Putin'le Erdoğan arasındaki her görüşmeden sonra yeni bir aşamaya geçildiğini, gerginliklerin düşürülmesi, işte silahlı çatışma varsa ateşkesi sağlanması noktasında önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Bu noktada Türkiye-Rusya ilişkilerine baktığınızda siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Erdoğan-Putin arasındaki bu yakın temas süreci bölgemize bundan sonra nasıl yansıyabilir?
Ya tabii şimdi Türkiye ile Rusya sonuçta nereden baksanız komşu. Yani bölge ülkesi ikisi de. Ve birbiriyle ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atıyorlar. Rusya büyük bir devlet. Dünyada bugün güçlü devletlerden bir tanesi. Ve Türkiye'de kendi bölgesinin ve dünyanın yine büyük devletlerinden bir tanesi. Şimdi bu iki ülke ilişkilerini geliştirmeye, özellikle son dönemde geliştirmeye gayret ediyorlar. Çünkü şunu gördü her iki ülkede. Biz eğer kendi çıkarlarımızı burada korumazsak bazı sıkıntılar yaşayabiliriz diye düşünmeye başladılar. Çünkü özellikle son dönemde bölgede yaşanan olaylara bakıldığı zaman, bölgedeki ülkelerin başına gelenlere bakıldığı zaman bu çıkarımı yapmak çok zor değil. O yüzden Türkiye öncelikle kendi çıkarlarını korumak, dünya satrancında kendi dış politikasını bağımsız bir şekilde belirlemek. Biliyorsunuz Türkiye artık ben şu ülkeden tarafayım ya da bu ülkeden tarafayım ya da bu ülkenin yanındayım ya da bu ülkeden uzağım diye meselelere bakmıyor. Meselelere kendi egemenlik hakları açısından bakıyor. Bağımsız dış politika olarak değerlendiriyor yaptığı çalışmayı. Ve şu anda Türkiye'nin uluslararası anlamda interaktif, son derece etkileyici bir dış politikası var. Biz tabii Rusya ile olan ilişkileri de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bizim Amerika'yla da, Türkiye'nin Amerika'yla da ilişkileri var, Rusya'yla da ilişkileri var, bölge ülkeyle de ilişkileri var. Yine ta Çin'de de ilişkileri var. Hindistan'la da, Pakistan'la da ilişkileri var. Böyle tüm dünyada, bütün ülkelerle bir ilişki ağı kurmaya çalışıyor. Yine işte Afrika'da şey var. Afrika'da çok ciddi ilişkiler kurmaya başladı. Büyükelçisi olmayan birçok ülkeye büyükelçi atandı. Diplomatik misyonlarımız oralarda şu anda çalışmalar yapıyorlar. Evet. Yine yeniden Asya ismini verdiği Asya çalışmasıyla Asya'da çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyor. Yani Türkiye gerçekten dış politikada tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşıyor. AK Parti iktidarının, Cumhur İttifakı'yla devam eden AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde Türkiye'de önemli kazanımlar elde ettiğini görüyoruz hep birlikte. Buna şahitlik ediyoruz. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Bizim Rusya'yla stratejik bir özellikle son dönemde ilişkimiz de oldu. Daha yeni Türk Akımı Projesi imzalandı.
Çok önemli.
Çok önemli bir anlaşma. Rusya'nın doğal gazının Türkiye üzerinden Güney Avrupa'ya ve Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması projesi. Tüm dünyanın takdirle izlediği bir anlaşma. Önümüzdeki dönemde bu anlaşmayı herkes daha iyi anlayacak. Çünkü enerji bugün en pahalı şeylerden bir tanesi ve Türkiye bu anlamda çok önemli bir rolü üstlenmiş oluyor. Türkiye, Rusya çok önemli bir rolü üstlenmiş oluyor. Yine aynı şekilde Akkuyu Nükleer Güç Santrali Ruslarla yapılan, Rusya ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bugün yapımı devam ediyor. S-400 füzeleri biliyorsunuz özellikle Amerika ile de aramızda ilişkilerimizde gerginlik oluşturdu. S-400 füzelerinin alımıyla alakalı süreç yine Rusya ile devam ediyor. Tabii bütün bunlar çerçevesinde bu ilişkiler, iş ilişkileri devam ederken bir taraftan da bölgedeki yaşanan, ülkelerde yaşanan sorunlar diplomatik yollarla birlikte çözülmeye çalışılıyor. Tabii burada ticari anlamda da çok önemli bir kazanım var. Onu da söylemek lazım. 1980'lerde 300-400 milyon dolar civarında seyreden Türkiye-Rusya ticaret hacmi bugün 100 milyar dolarlık bir hedefe doğru yöneldi.
Evet.
Yani bu dehşet bir rakam. Yine 2019 yılında 6 milyon Rus turist Türkiye'ye geldi.
Bu da rekor.
Bu da rekor bir rakam.
Kadarıyla, evet.
Yine Türk müteahhitlerin Rusya'da üstlendikleri işlerin toplamı 75 milyar dolara şu anda dolara ulaşmış vaziyette. Yani karşılıklı yatırımlar şu anda Türkiye-Rusya arasındaki karşılıklı yatırımlar son derece iyi bir şekilde devam ediyor. Yani bu Türkiye'nin de Rusya'nın da kazan kazan win-win politikasıyla devam eden bir süreç.
Evet, ekonomik ve ticaretteki güzel rakamlar üstüne bir de bölgesel konulardaki işbirliği de gelince bölgenin huzura kavuşması noktasında da herhalde Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği son derece stratejik önem taşıyor. Tabii efendim bu noktada her kriz aslında Türkiye için bir sınav niteliği de taşıyor. Özellikle savunma sanayimiz açısından son dönemde yaşanan gelişmeler hakikaten gurur verici.
Evet.
Baktığımızda rakamlara geçmişte %20'lerde olan savunma sanayisindeki yerli malı üretimi günümüzde %70'lere kadar ulaşmış durumda. Şöyle bir 2020 başı itibariyle baktığınızda siz savunma sanayisindeki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Son dönemde aslında sadece savunma sanayisinde de değil, Türkiye'nin otomobili görücüye çıktığı malumunuz.
Yerli otomobilde, evet.
Yerli otomobilimiz, evet. Buna benzer pek çok projenin de yolda olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabloyu nasıl görüyorsunuz?
Şimdi tabii Türkiye savunma sanayi gerçekten özellikle bölgedeki son yaşanan gelişmelere baktığımızda da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki bizim en önem vermemiz gereken alanlardan bir tanesi.
Evet.
Ve nitekim bunu yapıyoruz. Özellikle son dönemde savunma sanayinde müthiş bir atak var. Geçmişte yaşanan bir sürü talihsiz olay var. Kendi uçağımızı üretmekle ilgili yaptığımız çabalar, işte Veci Hürkuş, Nuri Demirağ tecrübeleri bizlere gerçekten ciddi tecrübe edindirdi ülkemize.
Evet.
Bu yaşananlar artık Türkiye'nin geçmişte bu hataları yapmamalı. Çünkü biz zamanında onu yapamadığımız için, zamanında uçağımızı üretme girişimlerimiz akim kaldığı için, zamanda üretmeye çalıştığımız derin otomobiliyle yapmaya çalıştığımız yerli otomobili yapamadığımız için bugün bizim yerli otomobilimiz yok. Bugün bizim uçak sanayimiz istediğimiz boyutta değil.
Evet.
Ama özellikle son dönemde yapılan çalışmalarla birlikte Aselsan'ın, Havelsan'ın, Roketsan'ın yaptığı çalışmalarla birlikte Türkiye savunma sanayinde inanılmaz derecede bir aşama kaydetti. Evet. Artık kendi tanklarını üreten bir ülke konumuna geldi. Altay tankını biliyorsunuz. Yine aynı şekilde kendi yerli uçaklarını üretmeyle alakalı çalışmalar, İHA'lar, SİHA'lar, bütün bunlar bizim savunma sanayimizin yüzakları. Ve biz sadece üretmiyoruz, artık satıyoruz. Atak helikopterlerinin sayısı şu ana kadar 54'e ulaşmış vaziyette sattığımız, evet, Atak helikopterlerinin sayısı ve önümüzdeki dönemde de yine diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde benzer satışlar, ihracatlar devam edecek. Yine aynı şekilde tank çalışması hepimizin, tüm dünyanın bildiği bir şey. Bununla ilgili Türkiye ciddi mücadele ediyor. Kendi tankını üretmesi, kendi tank motorunu üretmesi noktasında ciddi anlamda mücadele ediyor. Peki burada Türkiye neden bu kadar bu işlerde ısrarcı? Neden kendi yerli silahını üretmeye çalışıyor? Kendi yerli tankını üretmeye çalışıyor? Kendi yerli uçağını üretmeye çalışıyor? 1974 yılında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne işte Rumlar saldırdığı zaman, orayı ilhak etmek istedikleri zaman Türkiye tabii garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıktı. Ve sonrasında yaşanan ambargoda tüm dünyada ne kadar yalnız bırakıldığını, ne kadar yalnız olduğunu gördü. Bir avuç ülke dışında Türkiye'ye kimse yardım etmedi o dönemde. Evet. Bu önemli yine tecrübelerden bir tanesiydi. Ondan sonra Türkiye'nin başlattığı işte hamleler özellikle de çok net bir şekilde rakamlara da yansıyor. 2000'li yıllardan sonra, 2002'den sonra AK Parti iktidara geldiği yıllardan sonra müthiş bir milli savunma sanayi hamlesi var. Ve o hamlenin biz bugün meyvelerini alıyoruz. Bakın rakamlar o kadar şaşırtıcı ki özellikle 2002 yılında 66 olan savunma sanayisinde proje sayısı 2019'da 700'e yaklaşmış.
Evet, müthiş bir artış.
Yani yine 2002'de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu 2018'de 8 katı üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolara yükselmiş. Yani rakamlar çok şaşırtıcı değil mi?
Neredeyse.
Yine 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2018 itibariyle 2 milyar 188 milyon dolara ulaşmış. Bu rakam 2019'un 3. çeyreğinde de ihracat 1 milyar 855 milyar doları bulmuş.
2 milyar dolara yakın neredeyse.
2 milyar dolara yakın. Evet. Yani bu rakamlar aslında savunma sanayinde Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar güzel işler yaptığını, yani milletine layık bir hizmetin orada bu milletin evlatları tarafından yapıldığını açıkça bize gösteriyor.
Evet, tabii rakamları veriyoruz ama bunun sahada görülmesi de ayrı bir tarafı olayın. Çünkü terörle mücadeleye baktığımızda Atak helikopterlerinin çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Mehmetçik MPT-76 kendi tüfeğini kullanıyor.
Kendi tüfeğini kullanıyor tabii.
Sınır ötesi harekatlara baktığımızda insan savaş araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığını, hatta bırakın Türkiye, işte Libya konusunu konuştuk az önce. Orada da yoğun bir şekilde Türkiye'nin silahlarının kullanıldığını gördük. Hatta bazı paylaşımlar oldu. Libyalı Hafter güçlerinden komutanın bir tanesi Türklerin topundan dolayı ilerleyemiyoruz diye böyle bir yayını da oldu.
Açıklama yayında açıklama yaptı. Evet,
evet, böyle bir hakikaten şey ilginç görüntüler de oluyor bir taraftan. Sınırlarımızı aşan bir boyut var yani olay.
Kesinlikle özellikle İHA ve SİHA'nın terörle mücadeledeki başarısını söylemeye gerek yok. Yine aynı şekilde Suriye'de yaptığımız işte Afrin Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, bütün bu Cerablus Harekatı, bütün bunların hepsinde müthiş şekilde bize, ülkemize fayda sağladı. Bunun yanında ticari olarak da artık yurt dışına da ihraç edilebilir hale geldi.
Evet, yani,
ve Türkiye şu anda teknoloji anlamında çok güzel şeyler yapıyor. Bu şekilde devam ederse eğer önümüzdeki yıllarda bu istikrar, bu siyasi istikrar devam ederse Türkiye'nin gerçekten 2023'e geldiğimizde bambaşka bir ülke olacağını şimdiden görebiliyoruz. 2053'e geldiğinde dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacağını şimdiden görebiliyoruz. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. Ama bizim öncelikle kendi milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik içerisinde olmayı başarmamız gerekiyor.
Evet.
Özellikle muhalefetin bugün en büyük eksiği bu. Muhalefet milli meseleler söz konusu olduğunda gerçekten ülkenin ülkeyle ilgili problemler söz konusu olduğunda bir türlü yapıcı muhalefet sergileyemiyor. Yani eleştiri yapacağım diye, her şeyi ben eleştireceğim diye gerçekleri kaçırıyor. Ülkenin çıkarlarını kaçırıyor. Ya neredeyse artık art niyet arayacağız yani. Ya bu AK Parti başarısız olsun, mevcut hükümet başarısız olsun, iktidar başarısız olsun da ne olursa olsun diye düşünüyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım tarzı değil. Bu ülke için yapılan her şey doğruya doğrudur, yanlışa yanlıştır. Milletimiz de her şeyi görür, onu söyleyeyim. Eğer kim doğru yapıyorsa doğruyu takdir eder. Kim yanlış yapıyorsa da o yanlış yapana gereken cevabı sandıkta verir.
Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da özellikle bu sıcak gelişmeleri, tartışmaları çok yakından takip ettiğini belirtelim. Evet. Efendim isterseniz biraz da Balıkesir'i konuşalım. Siz Balıkesir milletvekilisiniz. Kentte son yıllarda gelişen büyük şehirlerimizden bir tanesi. Siz de hafta sonu kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla görüştünüz. İlin önde gelen temsilcileriyle il danışma kurulundaydınız. Bu noktada istişare toplantılarında çeşitli başlıklar öne çıktı. Sizden dinleyelim. Kentin öne çıkan başlıkları neler? Balıkesirli hemşehrilerimiz de size kulak veriyorlar şu an.
Biz de Balıkesir'e buradan selam ediyoruz. Tabii Balıkesir Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. İki denize kıyısı olan, 14 bin kilometre kare alanı olan, 1 milyon 300 bin nüfusu olan Türkiye'nin 15 büyük şehrinden bir tanesi ve gerçekten kendi potansiyelini içerisinde barındıran ve bu potansiyeli artık yansıtmaya başlayan şehirlerden bir tanesi. Eğer biz siyasiler de bu konuda gerekli çalışmayı ve desteği sağlarsak önümüzdeki dönemde inşallah Balıkesir Türkiye'nin en güçlü illeri arasında yerini alacaktır. Bakir bir bölge. Et süt ürünleri açısından Türkiye'yi doyuran il olarak biliniyor evet. Balıkesir. Yine aynı şekilde jeotermal anlamında Türkiye'nin sayılı illeri arasında, madencilik anlamında şu anda en fazla maden ruhsatı verilen il Balıkesir.
Pek çok kişi bilmez bu detayı.
Bilmez tabii evet. ki. Birinci sırada Balıkesir yer alıyor. Yine aynı şekilde tarım alanları açısından Türkiye'nin en verimli ovalarına sahip il Balıkesir. Bir sürü ovamız var. Gönen Ovası, Surluk Ovası, Gökçeyazı, İvrindi Ovası, Bigadice Ovası ova saymaktan bitiremeyiz. Evet. Yani son derece verimli. Baraj yine aynı şekilde devlet su işlerinden en fazla yatırımı alan, baraj yatırımı yapılan illerden bir tanesi. Bu da otomatik olarak tarıma yansıyor. Başka ne var?
Turizm
konusunda. Sağlık turizmi açısından evet. Potansiyel barındırıyor. Özellikle mesela son dönemlerde öne çıkan doğa turizmi. Çok önemli dağları var. Alaçam Dağı, Kaz Dağı, Madra Dağı, Kapı Dağı gibi çok önemli dağları var. Ulus Dağı. Bunlar da ciddi potansiyel barındırıyor. Yazlık turizm açısından denizlerimiz var. Denizlerimizde sahiller yine aynı şekilde yaz turizmi açısından, sahil turizmi açısından ciddi bir potansiyeli barındırıyor. Balıkesir güzel bir şehir Hakkı Bey. Evet. İnşallah bugün siz de gelin, sizleri de ağırlayalım.
İnşallah.
Biz şehrimizi geliştirmek için mücadele ediyoruz. Şehrimizi kalkındırmak için mücadele ediyoruz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için milletvekilleri olarak mücadele ediyoruz. Balıkesir'in çocukları olarak, Balıkesir'de yetişmiş birisi olarak hem kendi şehrimize, hem ülkemize, hem milletimize hizmet etmek için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin. Tabii dediğiniz gibi önümüzdeki dönemde, geçtiğimiz dönemde daha geçen hafta il danışma meclisi toplantımızı yaptık. Büyük bir heyecan vardı. Teşkilatımızda büyük bir heyecan vardı. Tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Bey katıldı. Son derece verimli 2 günlük bir program yaptık kendisiyle. Şehre dokundu. Şehri o da kendisi birebir görme şansı buldu. İnşallah önümüzdeki dönemde de şehrimizin bu potansiyelini, az önce saydığım bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için mücadele edeceğiz.
Evet, yurt dışındaki vatandaşlarımıza da buradan davette bulunalım. Kış döneminde yaz dönemi tatilinin hesaplarını, planlarını yapanlar için Balıkesir'e
güzel bir davet alternatif. Ediyoruz. Evet. Ben az önce Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi dedim ama bana sorarsan Türkiye'nin en güzel şehri.
Evet efendim, buluştuğumuz kesimlerden bir tanesi medya mensuplarıydı. Evet. Tabii bir tartışmayı da buraya hatırlatalım. Siz mecliste de konuyla ilgili bir değerlendirme yaptınız. Şimdi siz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bölüm mezunu bir gazetecisiniz aslında. Medyada uzun yıllar görev yaptınız. Hı hı. Basın ilan kurumunda görevleriniz oldu. Tabii yurt dışında özellikle Türkiye'deki basın özgürlüğüne ilişkin eleştirilerin getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Aynı tartışmanın da meclise taşındığını gördük. Dün siz konuşmanızda da bu konuya değindiniz. Neydi o tartışmanın temeli? Özellikle HDP'nin getirdiği bir önergeyi konuşurken siz AK Parti grubu adına söz almıştınız. Evet. O tartışma nereden çıktı, nereye geldi? Sizden dinleyelim.
Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Basın özgürlüğü denildiği zaman birileri bunu yanlış değerlendiriyor. Şimdi basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmalıyız. Savunuyoruz. Savunmamız da gerekiyor. Ama şimdi basın özgürlüğü dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin bölünmesiyle alakalı bir şey söz konusu olduğunda geçerli olamaz. Terör söz konusu olduğunda geçerli olamaz. Şiddet söz konusu olduğunda geçerli olamaz. Kamu güvenliğiyle alakalı sorunlar olduğunda dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yapıya müsaade edilmez. Şimdi basın özgürlüğü dediğimizde sınırsız bir özgürlük değildir. Evet. Hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuk normlarının da dikkate alınarak, kendi iç hukuk normlarımızla birlikte onları da dikkate alınarak Türkiye'de basın özgürlüğünün sınırları bellidir. 5187 sayılı kanunla belirlenmiştir ve bu kanun çerçevesinde de herkes bu basın özgürlüğü hakkını en iyi şekilde kullanır. İfade özgürlüğü hakkını en iyi şekilde kullanır. Şimdi sizin dediğiniz şeye gelince uluslararası anlamda eleştiriler var diyorsunuz basın özgürlüğü alanında. Ya bakın Türkiye şu anda özellikle terörle ciddi anlamda mücadele etmek zorunda kalan bir ülke. Evet. Biz terörle mücadele ediyoruz. Hem de bölücü bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Yani biz ne yapmamız lazım yani? Şimdi İspanya'da ETA'nın başına gelenleri herkes biliyor. İngiltere'de İran'ın başına gelenleri tüm dünya biliyor. Yani Türkiye ne yapmalı? Türkiye kendi haklarını korumamalı mı? Kendi milletinin haklarını korumamalı mı? Türkiye bunu yapıyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Terörle nasıl askeri alanda mücadele ediyorsak medya alanda da mücadele ediyoruz. Yani devlet olarak bu mücadeleyi de sonuna kadar vermeye kararlıyız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işte HDP gazetelere baskı yapıldığı yönde iddialarda bulundu. Biz de bunun böyle olmadığını, teröre bulaşan, terör yoluyla yayın yapan, terörü destekleyen hiçbir medya kuruluşuna Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerine müsaade edilmeyeceğini, kendi basın kanunumuzda, kanunumuzdaki maddeleri de, uyarıları da tek tek sıralayarak mecliste bunu anlatma imkanımız oldu. Hem milletimize bunu ifade etmiş olduk hem de dünyaya bunu ifade etmiş olduk. Bakın mecliste herkes ifade ve ifade özgürlüğünü kullanıyor. Türkiye'de herkes ifade özgürlüğünü kullanıyor. Türkiye basın özgürlüğü açısından da son derece özgür bir ülkedir. Fakat bir taraftan terör örgütüyle ilişkide olup bir taraftan terör övüp diğer taraftan da ben basın özgürlüğünü bu yönüyle savunacağım, basın özgürlüğünü burada kullanacağım derseniz ona hiç kimse tabii kusura bakmasın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.
Evet efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Biraz hızlı geçti galiba.
Gündem yani yoğundu, sıcak başlıklar vardı.
Evet. Evet ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizi de ilgiyle takip ediyoruz. Güzel bir program yapıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, konuğumuz Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Doktor Mustafa Can Bey'di. Meclis gündeminin bugün de sonuna geldik. Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Meclis gündemi.